Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bu siyasi tarih içerisinde Türkiye'nin demokrasi mücadelesini, demokrasiye geçiş sürecini, demokrasinin inşa sürecini, anayasal devlet olma gayretlerini, modernleşme hareketlerini 19. yüzyıldan itibaren ele alarak 14 Mayıs 1950 seçimlerine kadar geldik. Bu zaman zarfında zaman zaman geriye, ileriye adımlar atmak suretiyle süreci anlamaya çalıştık. Halihazırda Türkiye'nin etrafındaki birçok probleme, dış alemden gelen olumsuz etkilere, terör ve darbe kampanyalarına rağmen varlığını devam ettiren güçlü demokrasinin tarihi köklerini, kurumlarını, siyasi kültürünü anlamaya, anlatmaya, buradan dersler çıkarmaya, bugünü aydınlatacak çerçeveler çıkarmaya gayret ettik. Bu manada bu tarihin hem ülkemiz açısından hem de çevre ülkeler demokrasi bakımından merakı olan kesimler açısından fevkalade zengin bir malzeme teşkil ettiğini tekrar ifade etmek isterim. Evet, 14 Mayıs 1950'de seçimler gerçekleşti. Seçimlerde her şeyden evvel 1946 seçimlerindeki yolsuzluklara yol açan kanun değişmiş ve serbest, adil seçimin gerçekleşeceği bir kanuni çerçeve hazırlanmıştı. Bu kanuni çerçeve, yani seçim kanunundaki değişiklikler sayesinde adil bir seçim gerçekleşti. Bu adil seçimin kanunlarla beraber aynı zamanda güçlü kamuoyu desteği ve denetimi altında gerçekleştiğini de ifade etmek lazım. Bütün vatandaşlar, matbuat o zamanki ifadesiyle, siyasetçiler, aydınlar bu konu üzerinde durdular ve CHP'ye yakın bürokrasinin böyle bir şeyi yeniden deneyebilecek cesareti de kalmamıştı. Kanuni çerçevede bu istikamette değişmişti ve Cumhuriyet Halk Partisi de İsmet İnönü'nün liderliğinde bu yeni seçim kanununa kendini intibak ettirmişti. Bu sayede gerçekten güzel, örnek bir seçim gerçekleşti. Bu seçimi müteakiben de barışçı bir şekilde iktidar el değiştirdi. Böylece arada çok partili hayat denemeleri olsa bile netice itibariyle çok uzun süren, neredeyse işte Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber başlamış olan bir tek parti yönetimi sona ermiş oldu. 27 yıl aradaki terakkiperver, 3,5 aylık serbest fırka denemesini bir yana bırakalım. 45'ten itibaren yeniden çok partili hayat tecrübeleri var. Nereden baksanız 20 yılın üzerinde yürüyen bir tek parti yönetiminden Türkiye bu 45'teki çok partili hayatlı dönüşle beraber bir başarı gerçekleştirdi. Bu başarının hem Türkiye'deki demokrasinin tarihi bakımından hem de Türkiye'nin dış politikadaki itibarı bakımından ciddi anlamda Türkiye'ye avantaj sağladığını söylemeliyiz. Türkiye bir yandan iç politikada bu değişikliği yaşarken dış alemde de 2. Dünya Savaşı'nı müteakiben başlayan Soğuk Savaş çerçevesinde Sovyet Rusya'nın artan gücü ve bu gücün Türkiye'nin arzusunun hilafına Türk-Sovyet dostluğunun bozulması sebebiyle Türkiye'ye bir tehdit olarak dönmesi karşısında Türkiye Batı İttifakı'nın içerisinde, NATO'nun içerisinde, Avrupalı bir takım kurumların içerisinde kendisine bir güvenlik şemsiyesi bulma gayretindeydi. Bu bakımdan da dış politikada da Batı'ya açılmanın, Batı'yla müttefik olmanın eş anlı olarak geliştiğini gördük, görüyoruz. Müzik Tabii iktidarın barışçı bir şekilde el değiştirmesiyle beraber yeni bir durum ortaya çıktı artık. Biraz önce söylediğimiz, önce Cumhuriyet Halk Partisi açısından bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi bir iktidar partisi olarak kurulmuştu ve ilk defa, tarihinde ilk defa muhalefete düştü. Üzerinde bir yandan bu iktidar partisi olarak kurulmuş olmanın getirdiği bir yukarıdan bakma hali, ama diğer taraftan da seçimlerde, ilk serbest seçimde kaybetmenin getirdiği ağır bir moral bozukluğu vardı. Bu ikisi arasında gidip gelmeler bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönünü, şeklini belirleyecek gerginliklerin de kaynağı ola geldi. Cumhuriyet Halk Partisi İsmet İnönü'nün şahsında bu yeni duruma intibak edecek çalışmalar içerisinde oldu. Kiminde bu çalışmaların başarılı, kiminde de başarısız olduğunu ve bu başarısızlığın da siyasetteki gerginliği, kutuplaşmayı artıracak bir sertlik olarak siyasi hayata döndüğünü ifade etmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde bu yeni duruma intibak edecek. Yani artık iktidar partisi olmadığını, bir muhalefet partisi olduğunu, nasıl muhalefet yapılması lazım geldiğini arayıp tartışacak, fiilen bulmaya çalışacak bir tecrübe dönemi yaşayacak. Kendi içerisinde de bu yeni duruma intibak edecek, işte daha popülist bir arayış içerisinde olacak. Ama ilk dönem için söylemek lazım gelirse değerli dinleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi 14 Mayıs 1950'yi bir milletin, seçmenin yaptığı bir hata olarak değerlendiriyor ve o yüzden de ilk fırsatta 1954'te seçmenin bu yaptığı hatayı telafi edeceğini, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden iktidara getireceğini düşünüyor. O yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kendi içerisindeki değişikliklerinin belli bir marjda, sınırda kaldığını söylemek lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 14 Mayıs 1950'yi bu bütünlük içerisinde daha derinden bir değerlendirme yapmış olsaydı belki Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha köklü bir değişikliğe gitmesi mümkün olabilecekti. Ama hem siyasi liderlerin hem siyasi elitlerin bu tür büyük dönüşümleri, hele kendilerinin aleyhine olan değişimleri kabul etmesi, bunu gerçekliği içerisinde değerlendirmesi kolay olmuyor. O yüzden de bu sadece CHP'nin yaptığı bir hata, eksik, kusur olarak kabul edilemez. Birçok güçlü siyasi parti, hareket, kurum böyle aşmazlarla karşı karşıya kalabiliyor. Bir tarihi kurum olmak, tarihi bir kültürü olmak, tarihi bir misyonu olmak, siyasi partilerde, siyasi kurumlarda, bazı siyasi elitlerde ya da bazen siyasi liderlerde çok önemli avantajlar getirdiği gibi çok önemli dezavantajlara da yol açabiliyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişime ileride tekrar döneceğiz ama Demokrat Parti'ye bakacak olursak, Demokrat Parti bu 45 yılındaki kurulması, bu arada yürüttüğü olağanüstü mücadelenin başarılı sonuçlarını 14 Mayıs 1950'de almış oldu. Bu başarının esası meşruiyetten ayrılmamak, hep makulü aramak ve mutedil olmak. Yani aşırılıklardan uzak durmak şeklinde özetlenebilecek bir muhalefet çerçevesi. Burada Demokrat Parti'nin kendi içerisindeki sertlik, aşırılık taraftarlarını ayıkladığını ve lider kadrosunun her seferinde bu bahsettiğimiz meşruluk, makullük, mutedillik çerçevesi içerisinde, bu sac ayağı içerisinde siyaset yapmaya gayret ettiğini ve bunları yaparken de iktidarla, İsmet İnönü'yle teması kaybetmediğini ifade edelim. Netice itibariyle Demokrat Parti aradan geçen zaman zarfında milletin onayını alacak, milletin oyunu alacak bir aktöre dönüşmüş oldu. 14 Mayıs 1950'de bu gerçekleşti ve iktidar değiştikten sonra da Demokrat Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkilerinde o uzun tek parti dönemine, buradaki yaşanan büyük problemlere rağmen bir o mutedil üslubu çok kaybetmediğini söyleyebiliriz. Bu mutedil üslub özellikle ilk dönemde, geçiş döneminde Demokrat Partisi aslında muhafaza edildi. Şimdi Demokrat Parti iktidara geldikten sonra bir anda bir çeyrek asırlık kadrolarıyla yüz yüze geldi. Yani düşünün, mesela silahlı kuvvetler içerisinde bu demokrasiyi hazmedemeyen bir kadro var. Demokrat Parti iktidara geldikten sonra bu kadroyu, o kadronun seçim sonuçlarını kabul etmeme gibi bir eğilimi var. Demokrat Parti bu kadroyu tasfiye ediyor, ordudan emekli ediyor. Bu önemli bir husus ve aynı zamanda özellikle mesela Mustafa Muğlalı gibi daha önce yargılaması başlamış isimlerin cezalandırıldığı bir süreç söz konusu. Aynı zamanda yine ordu içerisinde ordu sivil ilişkileri bakımından önemli değişiklikler söz konusu. Artık ordunun bürokrasi içerisinde, askeri bürokrasinin özerk yapılanması sona eriyor ve siyasi iktidara, seçilmiş iktidara, demokratik iktidara tabi olacağı bir çerçeve ortaya çıkıyor. Ayrıca yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok partili hayata geçişle beraber başlattığı hem devletçilikte hem din devlet ilişkilerinde, laiklikteki din ve vicdan hürriyetindeki yumuşama programı devam ediyor. Böylece aslında tek parti döneminde yapılmış bir takım, yani sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin de vazgeçtiği bir takım uygulamalardan vazgeçildiği bir dönem söz konusu oluyor. Bu Türkiye'deki demokrasinin oturması ve çeşitli sebeplerle ama neticede bir dışlamayla karşılaşmış toplumsal kesimlerin yeniden sisteme dahil olacağı bir yumuşama dönemi söz konusu oluyor. Bu gerçekten fevkalade kıymetli, çünkü ülkelerin tarihlerinde zaman zaman bir takım kırılma dönemleri olabiliyor. Sebepleri ayrıca konuşulup tartışılabilir ama bu kırılma dönemleri, tartışma dönemleri, anlaşmazlık dönemleri, işte toplumsal kesimlerin, belli çevrelerin dışlanması dönemleri, o dönem geçtikten sonra telafi edilecek, onların yeniden siyasi sisteme, topluma kazanılması, entegre edilmesi, hakkının, hukukunun gözetilmesi, bu geçmişteki hataların düzeltilmesi önemli bir telafi mekanizması. Demokrat Parti döneminde bu çok büyük altüst oluşlar gerçekleşmeden yumuşak, mutedil bir şekilde gerçekleşiyor. Partinin içerisinde de bu konuda mesela Menderes daha bu talepleri karşılayacak bir yerde durmaya çalışırken biraz Celal Bayar bunları biraz daha soğutacak, zamana yayacak, fren yapacak bir yerde duruyor. Bu parti içerisindeki bu adeta hani farklı bakış açıları, görev dağılımı da bu geçiş sürecinin yumuşak bir şekilde gerçekleşmesine sonradan baktığımızda olumlu katkıları olan bir şey. Tabii bu geçiş sürecinde şunu da söylemek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi de kolaylaştırıcı bir rol oynuyor. Yani bu bakımdan bu özellikle ilk dönem zarfındaki hayata geçen bu uygulamaların gerçekten Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluş dönemini mütakiben yaşadığı o kritik dönemde yaşanan bir takım problemlerin el birliğiyle çözüldüğü bir dönem yaşanıyor. Bir de tabii asıl Demokrat Parti'nin daha sonraki başarılarını da hayata geçirecek olan şey Demokrat Parti'nin iktisadi başarısı. Şimdi bu iktisadi başarının arkasında elbette dünyadaki konjonktür önemli ama daha da önemli olan husus şu. Demokrat Parti bütçeyi halkın, köylülerin, vatandaşların, Demokrat Parti'ye oy verenlerin öncelik ve taleplerini esas alarak oluşturuyor, hayata geçiriyor. Bu da beraberinde bu taleplerin karşılandığı ve aynı zamanda üretimin önünün açıldığı bir iktisadi başarıyı getirecek. İktisadi başarıyla beraber de köyden kente göç ve köylerin özellikle evvela köylerden başlayan bir zenginleşmenin, refah artışının başlangıcı söz konusu olacak. Bu zenginleşme, bu refah artışı beraberinde Türkiye'deki temel dinamikleri yeniden kuracak. Demokrat Parti'nin de bu manada kalıcı olmasını, hatta daha da 54 seçimlerinde görüleceği gibi daha da yüksek oy almasını sağlayacak bir yeni sosyal, ekonomik, iktisadi dinamiği harekete geçirecek. O bakımdan 14 Mayıs 1950 gerçekten Türkiye'nin bu siyasi tarihi içerisinde hem elbette 19. yüzyıldan itibaren gelişen reformların bir sonucu ama hem de bütün bunları hızlandıran bir katalizör vazifesi üstlenmiş durumda. 14 Mayıs 1950 seçimleri ve iktidar değişikliği Türkiye siyasetini, bugünkü demokrasiyi güçlü köklere kavuşturan önemli tarihi duraklardan birisi olarak hayata geçecek. Tabii bu arada başka bir takım siyasette hareketlilik, siyasette ve siyasete yakın gruplarda hareketlilikler de söz konusu olacak ama esas itibariyle bu dönemin ana karakterini iki partinin etrafında takip etmek mümkün. Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi. Fakat yine daha önceki programlarda konuşmuştuk. Küçük sosyalist, komünist gruplar var. Bir de bir milliyetçi gruplar var. Bunların durumlarına ilişkin de bunların seçimler sonrasındaki siyasi yelpazeye ya da siyasetle beraber oluşan hürriyet yelpazesine ne ölçüde dahil edilip edilmeyeceği bir tartışma konusu buralarda. Hem çok partili hayata geçişle beraber başlayan Cumhuriyet Halk Partisi döneminde hem de Demokrat Parti döneminde bir takım problemler yaşanacağı, yaşandığını söylemek lazım. Bunu önümüzdeki programlarda daha da açacağız. Evet değerli dinleyiciler, dünden yarına Türkiye program ekibi adına önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.
Dünden yarına Türkiye.